Ayrım 9.
Krosna. Niçin Enver Paşa'ya Alman dostu ve Cemal Paşa'ya Fransız dostu dendiğini derin derin araştırmayınız. Enver Paşa Berlin'de ateşe militer ve Almancası Fransızcasından kuvvetliydi. Cemal Paşa Almanca bilmez fakat şöyle böyle Fransızcası vardı. Bundan başka Bahriye Nazırı'nın 1914'te Fransa'da oldukça parlak bir seyahat yapmış olduğunu hatırlarsınız. İttihat ve Terakki başkanlarının milletler arası meseleler ve davalar hakkındaki fikirleri önceki kuşaktan daha esaslı olmamıştır. Alman yenilmez yahut İngiliz yenilmez. Hepsinde bu kuru hükümler. Yere atıldığı zaman aşık gemiğinin ne tarafı üste geleceğini hiç kimse bilmez. Fakat üste gelen tarafa niyet tutmuş olanlara bizde dahi denir. Harp yumruğunun bir vuruşta Fransa'yı devireceğini sanan Enver Paşa, Marne'dan sonra bile Kara Kartal'ın zaferine yetişebilmek için nefes nefese harbe girdi. Fransa'yı beğenen Cemal Paşa, İngiltere'nin elinden Mısır'ı almak gibi hülyaya hiç olmasa bir müddet inanmıştır. Almanlar büyük harpte Türkiye'ye kendi teğmenlerinin ismini koymuşlardı. Enverland. Fakat memlekette hükmü geçen diğer şöhretleri de kazanmak faydasız değildi. Bunlar arasında Almanları pek sevmemekle şöhret kazanan Cemal Paşa vardı. Harp sonlarına doğru onu da Almanya'da bir seyahat yapmaya davet ettiler. Almanya ve Avusturya'ya niçin gittiğimizi pek bilmiyorum. Tanzimattan beri Avrupa seyahatlerine vazifelendirilmiş olanlar parmaklı sayılabilir. Türkiye kapısından çıkanlar için şehirlerinde o kadar görülmemiş yeni şeyler, bilhassa o kadar kavuşulmuş yeni hürriyetler vardır ki masa başı insana hapis gibi gelir. Kendilerini büyük zevk sahanından kurtararak Avrupa sokaklarının baş döndüren cazibeleri arasında çalışabilen şarklılar belki yalnız Japonlardır. Medine treninde ineli çok olmamıştı. Yolumuzu Ostend'e kadar uzatarak uzun bir seyahat rekoru kırdık. Almanya'yı, Avusturya'yı ve Belçika'yı dolaştık. At yarışlarına, opera ve operetlere, Ren Nehri boyundaki şarap kahvelerine, Krupp tezgahlarına, Amiral Scherin zırhlısına, Kaiser'in kardeşinin Kiel'deki sarayına, Brüj'ün Dantela Müzesi'ne ve biraz da top sesinin ancak geceleri duyulabildiği cephe gerilerine gittik. Krupp fabrikalarının sahibi Berta'nın Essen'deki şatosuna misafir olduk. Kaiser'le öğle yemeği, Hindenburg'la akşam yemeği yedik. Genç Avusturya İmparatoru Charles'ı Viyana kenarındaki Baden-Baden köyünde selamladık. Ben de bu seyahatten topyekun şu izlemler kaldı. Almanya aç idi, Avusturya bitkindi. Krosnach karargahında bize Sultan Hamid Sarayı efendilerinin taklitlerini yapan Kaiser, bana belki o efendiler kadar şarklı bir hükümdar gibi göründü. O bizi Krosnach'ta, biz Nevvaf'ı Lübnan'da karşıladığımız gibi öyle gösteriş ve tiyatro ile kabul etti. Kaiser'in öğle yemeğinden doymayarak kalkmıştık. Mabeyince imparator cephe gerisi gibi yer diyordu. Cephe gibi yiyen Hindenburg'un akşam yemeğinde ise Şam ziyafetleri gibi doyduk. Brüksel dükkanlarında hemen yalnız kadınlar çalışıyordu. Hepsi kızıl Alman düşmanıydılar ve hiç kimseden lakırdı esirgedikleri yoktu. Belçika'da vatansever bir memleket havasının bir düşmanı nasıl yalnızlayacağını gördüm. Sokakta, kahvede, otelde Almanlarla temas eden hiçbir yerli yoktu. Büyük harpte Brüksel'i görmüş olan bir Türk için mütareke İstanbul'un düşünmek ne kadar acı ve düşündürücüdür. Müttefikler Almanya sınırlarından içeri sokulmamak şartıyla Belçika'ya her şey, eşya ve yiyecek gönderiyorlardı. Brüksel'de de bir de Alman darlığı ile müttefiklerin ferahlığı ve rahatı arasında bir kıyaslama yapmaya fırsat buldum. Ostend bomboştu. Avrupa'nın bu meşhur plajından hatıra olarak kumsalda tek başına gezinen çıplak Alman çavuşların hayali, kapalı otellerin sessiz görünüşü, bir de içinde upuzun bir top gizlenen beton tabyalar gözümün önüne gelir. Alman denizinden Türk denizine doğru büyük bir yıkılış vardı. Bizi belimize kadar gömen heyelanın altından başlarımızı güç doğrultmuş birbirimizi aldatıp avutmaya uğraşıyorduk. İmparator Wilhelm, İmparator Charles ve İmparator Mehmet sırmalarından sıyrılmış, üç tahta manken gibi duruyorlardı. Hindenburg'un ahşap heykeli gibi fakat altın çivi değil, milli ıstırapların okları saplanan üç manken. Tuna yukarısında iki imparatorluk, Akdeniz kıyısında bir imparatorluk ve Tuna kenarında bir krallık devrilmek üzereydi. Dönüş gününden önce karısı geldiği için mihmandarımız bana başka bir oda teklif etti. Taşındım. Ertesi sabah kahvaltımı istediğim garson duvara eliyle bir takım işaretler yapmaya başladı. Ne dediğini anlamıyordum. Ekmek vesikası soruyormuş. Vesikan varsa sakarinli çayla kuru ekmek yiyebilecektim. Cemal Paşa ve misyon kelimelerini birkaç defa söyledim. Birden gözlerini açtı ve biraz sonra bana zengin donanmış bir tepsi getirdi. Cemal Paşa kahvaltısı. Bize Almanya'da gösterdikleri işte buydu. Şam'a döndüğümüz vakit birçok yeni şeyler öğrenmiş, yeni silah tecrübelerinde bulunmuş, Krupp'un kaynar demir ırmağını ve Kil'deki top istiflerini görmüş, fakat bir şeyi, zafer ümidini son damlasına kadar kaybetmiştim. Batıyorduk. Altı Nişan. Şark saraylarının nişan ve madalyalarında elmas veya altın veya gümüşlerinin çarşı değerinden başka hiçbir değeri olmamıştır. Hamit İstanbul'una gelip de birkaç bedesten malı ve bir iki nişanla geri dönmeyen hemen hiçbir frank yoktu. Büyük Harp'te birkaç ay kadar harp madalyası bu değersizliği gidermişti. O zaman madalya yalnız Çanakkale siperlerinin damgasıydı. Çölde esir ettiğimiz İngiliz çavuşlarından biri karargah neferleri arasında bir harp madalyalı asker görmüş ve gözlerini açarak Çanakkale, Çanakkale demişti. Genç subayların en merak ettiği şey işte bu madalya, bir de İngiliz kayışıydı. Arkadaşım A nokta nokta cepheden gelen tanıdıklarımızda göre göre bir müddet çöle gitmeye karar verdi. Ve dağ taş ortasında İngiliz süvarilerini kovalarken bacağından yaralandı. Vurulan atı bir tarafa, kendi öbür tarafa yuvarlandı. Neferleri zar zor ölümden kurtararak kendisini hasta çadırına kadar sürükleyebildiler. Bu havadisi aldığımız vakit kumandanla biz Almanya seyahatine çıkıyorduk. İstanbul'da kumandan bana nişan ve madalyam olup olmadığını sordu. Boş göğüslü bir subay iyi bir süs değildir. Bir iki gün içinde bir harp madalyası, bir de kılıçlı mecidi nişanı aldım. Berlin'de Kaiser'in locasında opera seyrettiğimizin ertesi günü bir demir haç madalyası verdiler. Hamburg'da birkaç müessese dolaştık. Serbest şehrin kendine has bir nişanı vardır. Onu da göğsümün bir kenarına taktım. Kendisini ancak ayakta gördüğüm Avusturya İmparatoru hepsinden cömert çıktı. Onun hediye ettiği harp madalyası ancak yüzbaşı rütbesinde olanlara verilirmiş. Bu madalyanın önemli olması yüzünden memleketimde bir de kılıçlı liyakat madalyası kazandı. Almanya, Avusturya ve Belçika'yı dolaşmıştık. Harp de böyle bir seyahat kendi başına bütün arkadaşları gıptalandıracak bir kazanç idi. Fakat arkadaşım A nokta noktanın bir tek tesellisi vardı. Yarasının üstüne astığı madalyayı ve İngiliz kayışını bana göstermek. Şurası var ki ben Belçika'da en iyi İngiliz köselesinden yalnız kayış değil, bütün lazım olanları satın almıştım. A nokta noktayı ilk defa öğle yemeğinde gördüm. Madalyasının gururu ile gülmek için açılan dudakları benim dolu göğsüme baktığı vakit buruşup kısıldı. Karargahla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim. Nişan ve madalyalarımdan ikisini göğsüm süslü olmak için, birini operada nefis bir oyun seyrettiğim için, birini Hamburg Belediyesi'nin ziyafetinde bulunduğum için, bir başkasını Baden-Baden kasabasında bir imparator yüzü gördüğüm için almıştım. Bu iptizalden sonra tanıdığım bazı subaylar arasında kırmızı beyaz şeritlerini koparıp atanlar ve madalya taşımamak için yemin edenlere sık sık rast gelmişimdir. Halbuki Kil'de bir İngiliz kruvazörünün bir İngiliz denizaltısına verdiği randevuyu haber alıp tek başına oraya giden ve İngiliz kruvazörünü batıran genç bir kumandanın en büyük övüncü boynuna astığı Pour le Mérite nişanı idi. Arasında bulunduğu kalabalık subaylar safında bu nişan yalnız onun boynunda vardı. Fedakarlık ve feragat gibi vazifeden üstün hareketler istenen işlerde ve zamanlarda iltimas ve imtiyaz kadar zararlı ne olabilir? Büyük Harp'te bazı cephelerimizin en hazin hali siperin manevi şerefini ve maddi hakkının geridekiler tarafından yenmiş olmasıydı. Siper ölüm düğmesine bastığı zaman çok defa arkada ta uzakta bir takım göğüsler üzerinde elmas, altın veya gümüş ışıklar yandığı görülürdü. Çatlak. Suriye ve Filistin'e Almanların niçin o kadar önem vermiş olduğunu Berlin politikacıları kadar biz de biliyorduk. Cephede Alman kumandanları ve yedek subayı olarak gelen Alman uzmanları aramızdan hiç eksik olmamıştır. Kanala giden Alman'ın ismi von Kress idi. Kemik yerine sinirden yapılmış bir enerji iskeletini andıran bu zat bütün çöl harplerinin başında bulunmuştur. Eski Alman orduları başkumandanı von Falkenhayn galiba Halep'te toplanan ordularla Bağdat'ı almaya çalışacaktı. O mümkün olmadığı için Filistin cephesini kendisine verdiler. Von Kress Cemal Paşa'nın emrindeydi. Falkenhayn ve ondan sonra Liman von Sanders Cemal Paşa'sız kumanda etmişlerdir. Hiçbirinin durduramadığı İngiliz seri yine bir Türk, fakat bu sefer öz bir kumandan Mustafa Kemal tarafından Halep aşağısında tutulmuştur. Mustafa Kemal'in orada seçtiği savunma hattı milli misaktaki Türkiye'nin sınırıydı. Eski Osmanlı altını ile Alman altını arasında bir renk farkı vardır. Bizim Suriye'de gördüklerimiz hep kırmızımsı Berlin altınıydı. Çok para verdiklerinden midir, Cemal Paşa'nın fendine inanmadıklarından mıdır, yoksa bu cephenin Alman eline geçmesine büyük bir fayda arandığından mıdır nedir? Son zamanlarda Suriye ordusunu müttefiklerimize devretmek için uzun bir buhran geçirdiğimizi hatırlıyorum. Halep'ten Bağdat'a giden von der Golç Paşa'ya Baron Oteli'nde bir ziyafet vermiştik. İhtiyar general, İngilizleri mensup oldukları denize dökmeye gidiyorum demişti. Bir müddet sonra kendisinin Karadabut'a kapanmış cesedini yine Halep istasyonunda selamlamıştık. Bir sabah Zeytindağ karargahında General Falkenhayn'ı gördüğüm zaman bu dik boylu yüksek bakışlı kumandanın Suriye'ye nasıl bir talih getireceğini düşünüyordum. İngilizler bu havadisten bizim kadar heyecanlanmadılar. Times gazetesi Suriye'ye giden Falkenhayn karaya düşmüş bir balina balığına benziyor demişti. Cemal Paşa uzun müddet şüphe ve tereddüt içinde çırpınıp durdu. Falkenhayn'ı von Kress gibi doğrudan doğruya onun emrine vermek imkansızdı. Bir ordu kumandanlığı bölgesinde iki büyük otoritenin birlikte bulunmalarına da ihtimal yoktu. Nihayet arandı tarandı, bozuşuldu uzlaşıldı, silahlı kuvvetin başına von Falkenhayn geçti ve Suriye rüyasına veda etmek istemeyen harp sonunda kaybolmamış bir Suriye hediyesiyle İstanbul'a dönmek isteyen Cemal Paşa'ya belki şatafatlı zayıflığından istifade edilerek bir büyük ünvan verildi. Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanı. İkinci başkumandan gibi bir şey. Top, mitralyöz, tüfek, kılıç Alman'ın emrine ve Cemal Paşa'nın hissesi ise imzası üstündeki bu dört kelimeden ibaretti. Doğrusunu isterseniz kumandan artık paşalaşan Falkenhayn, Cemal Paşa ise sivil idareye karışabilir, ordu içinde menzil hizmetleri görür bir karargah başı olmuştur. O koskoca kıtada 4. Ordu Kumandanı gibi basit bir ünvanla visruallık eden Bahriye Nazırı, Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanlığı dumanı içinde tacını kaybetti. Bu yıkılışın ona ağır geldiğini hep hissediyorduk. Onun Umum Kumandanlığı boş çöller içinde Bedevi şeyhlerine verilen fahri paşalıklar gibi bir şeydi. Bir gün Falkenhayn'ın bir küçük subayının Şam'da gözüne kestiği binayı keyfinin istediği gibi zapt ettiğini haber aldık. Patrikleri, emirleri, şeyhleri sıra sıra karşısına dizen ayan ve menbus asan, sonsuz nüfus sahibi Cemal Paşa bu küçük subaya dert anlatmak için yenilmez güçlükler içinde kalmıştır. Aşınmaz mermerden zannettiğimiz o büyük kudret ve gurur bir küçük Alman subayının fiskesiyle bir alçı gibi çatladı. Bir düşüşün acı yasını ilk defa işte bu çatlaktan gördüm. İktidar fiilinin hortumu başarı yemi gemelemediği zaman tersine kıvrılır ve üstündekini yutar. Falkenhayn'in Suriye saltanatı daha az sürecekti ve onun arkasından gelen bir başka Alman mareşali de yine bozgunun azı dişleri arasında parçalanacak, İngiliz süngüsünden daradar başını kurtaracaktı. Cemal Paşa değil, Suriye düşüyordu. Yalnız rütbeye, nişana ve sırmaya fazla itibar eden bir memleket olduğu için Anadolu köyleri gibi sessiz ve kimsesiz değil, başkumandan, mareşal ve nazır üniformalarına sarınarak daha gösterişli ve debdebeli düştü. Allah'a ısmarladık. Üç tabur, ah üç tabur. Nebi Samuel siperlerinde Kudüs için kan döken Türk askerlerine bu kadarcık yardım edemiyoruz. O yıl Galicia topraklarında dövüşmek için 20.000 lüzumsuz Türk bulmuştuk. Bir yığın Anadolu çocuğunu yurdundan kopmuş uzak Medine içinde iskorpite ve çöle yediriyorduk. Bir sabah kumandanın odasına girdiğim zaman gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs İngilizlerin elindeydi. Oradaki son Türklerin nasıl kahramanca vuruştuklarını masanın üstünden aldığım şifreli telgraftan okudum. Kudüs'ü İsrailoğulları gibi bırakmadık, Türkler gibi bıraktık. Nebi Samuel üstünden Müslüman ve Hristiyan mabetlere doğru inenler Türklerin son gününü hatırlayacaklardır. Karargahın içinde Kudüs düştü sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine Allah'a ısmarladık. Zeytin Dağı'nın çamları arasından güneşi hiç sönmeyecek, hiç akşam gölgesi görmeyecek gibi bakan Lut Çukuru, şimdi bütün imparatorluğu içine çeken bir mezar gibi genişleyip derinleşiyor. Eşyam ve kağıtlarımı bavuluma yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir. Tren giderken iki tarafımızda Suriye ve Lübnan'ı sanki safra gibi boşaltıyoruz. Yarın kendimizi Anadolu köylerinin arasında Kudüs'süz, Şam'sız, Lübnan'sız, Beyrut'suz ve Halep'siz, öz can ve öz ocak kaygısına boğulmuş öyle perişan bulacağız. Kumandanım harap Anadolu topraklarını gördükçe keşke vazifem buralarda olsaydı diyor. Keşke vazifesi oralarda olsaydı, keşke o altın sağanağı ve enerji fırtınası bu durgun, boş ve terk edilmiş vatan parçası üstünden geçseydi. Eğer kalırsam diyor, bütün emelim Anadolu'da çalışmaktır. Eğer kalırsa, eğer bırakılırsa, Anadolu hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş gelene geçene, benim Ahmet'i gördünüz mü diyor. Hangi Ahmet'i? Yüz bin Ahmet'in hangisini? Yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun, İstanbul yolunun aksini gösteriyor. Bu tarafa gitmişti diyor. O tarafa, Adana mı, Medine'ye mi, Kanal'a mı, Sarıkamış'a mı, Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu, kum mu, su mu, skorpit yarası mı, tifüs biti mi yedi? Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet'ini görsen ona da soracaksın. Ahmet'imi gördün mü? Hayır, hiçbirimiz Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. Allah'ın Muhammed'e bile anlatamadığı cehennemi gördü. Şimdi Anadolu'ya batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bozgun haykırışarak esiyor. Anadolu demir yoluna, şoseye, han ve çeşme başlarına inip çömelmiş oğlunu arıyor. Vagonlar, arabalar, kamyonlar hepsi ondan, Anadolu'dan utanır gibi. Hepsi İstanbul'a doğru perdelerini kapamış gizli ve çabuk geçiyor. Anadolu Ahmet'ini soruyor. Ahmet o daha dün bir kurşun istifinden daha ucuzlaşan Ahmet. Şimdi onun pahasını kanadına kısmış, tırnaklarını büzmüş, bize dimdik bakan ana kartalın gözlerinde okuyoruz. Ahmet'i ne için harcadığımızı bir söyleyebilsek, onunla ne kazandığımızı bir anlaya anlatabilsek, onu övündürecek bir haber verebilsek. Fakat biz Ahmet'i kumarda kaybettik. Son. İki hikaye işittim, masal olmadığı için anlatayım. Cemal Paşa artık ordu kumandanı değildir, mütareke yakındır. Artık harbe niçin girdiğimiz tartışılabilir. Büyük adamların küçük adamları adam yerine saymak ve onlarla görüşmek sırası gelmiştir. Arkadaşım YK Bahriye çatanası içinde büyük adaya giderken sordu. Paşam söyler misiniz bu harbe niçin girdik? Ve 3-4 yıl içinde bunalttığı bir nefesi boşalmış gibi ohlayarak bekledi. İşte cevap, aylık vermek için. Ve ilave etti. Hazine tam takırdı, para bulmak için ya bir tarafa boyun eğmeli ya öbür tarafla birleşmeliydik. Kırtasiye ve maaş imparatorluğunun tarihi işte böyle biter. Bu fıkranın belki büyük bir değeri olmayacaktı eğer sonraları şu hikayeyi işitmeseydim. Sakarya'ya yaklaşıyoruz. Bir millet olarak kalmak için harp etmek ve muzaffer olmak lazımdır. Tam o zaman da maliye durmuştur. İlim, ihtisas ve tecrübe Mustafa Kemal'e hükmünü söylüyor. Hazinede para kalmamıştır. Bulmak ihtimali de yoktur. İlim, ihtisas, tecrübe. Büyük kelimeler, büyük ve korkunç. Verdiği karar da şu. Türk milleti istiklalini ödeyemez. Aylık vermek için harbi bırakmak lazımdı. Mustafa Kemal'in kararı bu değildi. Vatan ve istiklaliydi ve en iyi kanunu arayıp buldu. Milletin nesi var nesi yoksa %40'ını vatan savunması için verecektir. Sakarya, Dumlu, Pınar, İzmir ve Lozan hepsini böyle ödedik. Mustafa Kemal büyük harbe girmek aleyhindeydi, kafa ve sanat adamı olduğu için. Mustafa Kemal Kurtuluş Harbi'ni bırakmak fikrinde asla bulunmadı, vatan adamı olduğu için. İşte size bütün kitabın özü, ilim ve vatan adamı olunuz. Hiçbiri yalnız başına ne sizi ne de milletini kurtarabilir.